Ayrım 33.
Sayfa 368. Nana kabul etmedi. Bunun yararı olmazdı. İki gün önce konttan 5000 frank çekmişti. Sonradan bu yanıtı verdiğine pişman oldu. Labordet'in ardından saat henüz 2.30 bile olmamışken fırınca çıka geldi. Yüksek sesle küfürler savurarak holdeki sıranın üstüne sert sert oturdu. Genç kadın onun birinci kattan dinliyordu. Sapsarı kesilmişti. Hele hizmetçilerin yüksek sesle gülüştüklerini duyunca öfkesi daha da artıyordu. Mutfaktakiler gülmekten kırılıyordu. Arabacı avlunun dibinden bakmaktaydı. François hiç nedeni yokken holden geçiyor, fırıncıya danışıklı bir şekilde sırıttıktan sonra haber vermeye koşuyordu. Hanıma kimsenin aldırdığı yoktu. Duvarlar bile gülüyordu sanki. Nana kendisini gözetleyen, iğrenç bir şekilde alay eden mutfak halkının bu küçümsemesi karşısında kendisini yapayalnız hissediyordu. Bunun üzerine 133 frankı Zoe'dan ödünç almayı düşündüyse de sonra vazgeçti. Ona zaten borcu vardı. Zoe isteğini geri çevirirse gururu incinirdi. İçinde öyle bir heyecan kabarıyordu ki odasına döndü. Kendi kendine yüksek sesle konuşarak ''Hadi kızım, kendinden başkasına güvenme'' dedi. ''Vücudun sana aittir. Bir hakarete uğramaktansa vücudunu kullanman daha iyidir.'' Sonra Zoe'yu bile çağırmadan Trico'nun evine gitmek için aceleyle giyinmeye başladı. Çok sıkıntıda olduğu zamanlar bu başvurduğu son çaresiydi. Nana'nın müşterisi çok olduğundan yaşlı kadın her zaman onu aramaktaydı. Gereksinimine göre oraya gidiyor ya gitmiyordu. Evinin şatafatlı yönetimi sırasında daha sık açık vermeye başlayınca Trico'nun evine gidip en azından 300 frank kazanacağından emindi. Trico'nun evine alışkanlığın verdiği bir rahatlıkla yoksul insanların rehin sandığına gittikleri gibi gitmekteydi. Ama odasından çıkınca salonun ortasında dikilmiş durmakta olan George'la karşılaştı. Delikanlının yüzünün bal mumu gibi sapsarı olduğunu, büyümüş gözlerinde donuk bir ateş parıldadığını görmedi. Rahatlayarak içini çekti. ''Seni ağabeyin yolladı herhalde'' dedi. Delikanlı daha da sararak "Hayır" dedi. Bunun üzerine Nana umutsuzluk dolu bir hareket yaptı. George ne istiyordu? Neden yolunun üstüne dikilmişti? Acelesi olduğunu görmüyor muydu? Sonra geri dönerek "Yanında para yok mu?" diye sordu. "Hayır. Sahi çok aptalım ben. Hiç parası yoktur zaten. Ömnibüse binecek 6 meteliği bile olmaz. Anneleri vermez ki. Sonra da erkek diye geçinirler." Yine sıvışmak üzereydi ki George onu alıkoydu. Nana ile konuşmak istiyordu. Nana pek telaşlıydı. Zamanı olmadığını söylerken George onu tek bir sözle durdurdu. ''Dinle, ağabeyimle evleneceğini biliyorum.'' dedi. Aman ne gülünçtü bu. Rahatça gülmek için kendini bir iskemlenin üzerine bıraktı. Delikanlı, ''Evet.'' diye sürdürdü. ''Bunu istemiyorum. Sen benimle evleneceksin. Bunun için buraya geldim.'' Nana, ''Ne, sen mi?'' diye bağırdı. ''Bir aile hastalığı galiba bu. Olamaz. Sizden böyle çirkin bir şey istedim mi ben? Ne seninle ne ağabeyinle hiçbir zaman evlenmem.'' George'un yüzü ışıldadı. Yanılmış mıydı yoksa? Sözlerini sürdürerek, ''Öyleyse abimle yatmadığına yemin et.'' Sabırsızlanarak ayağa kalkan Nana, ''Ay canımı sıkıyorsun.'' diye bağırdı. ''Bir an şaka edersen anlarım. Ama acele işim var diyorum. Hoşuma giderse abimle yatarım. Bana sen mi bakıyorsun? Paraları sen mi ödüyorsun ki burada hesap soruyorsun?'' ''Evet, abimle yatıyorum işte.'' George onun kolunu yakalamış, kırarcasına sıkıyor, kekeleyerek, ''Böyle söyleme, böyle söyleme.'' diyordu. Nana bir tokat vurarak kendini kurtardı. ''Şimdi de bana dayak atıyor. Şu velede bakın hele. Oğlum hemen git buradan. Seni yalnız iyilik olsun diye alıkoyuyordum yanımda. Evet böyle işte. Gözlerini açmış ne bakıyorsun öyle? Ölünceye kadar sana analık edeceğimi mi sanıyordun herhalde? Çocuklara dadılık etmekten daha önemli işlerim var benim.'' George bedenini kas katı eden bir acıyla hiç karşı koymadan onu dinliyordu. Her söz yüreğine bir bıçak gibi saplanıyor, bu yüzden öldüğünü hissediyordu. Nana onun çektiği acının farkında bile olmadan sabahki sıkıntılarından kurtulduğuna sevinmiş konuşmasını sürdürüyordu. ''Sen de ağabeyin gibi kafadan çatlaksın ha. Bana 200 frank getirmeye söz vermişti. Eh işin yoksa bekle. Onun parasına gereksinimim yok benim. Verdikleri kremime bile yetmez. Ama beni öyle sıkıntıya soktu ki. Bilmek ister misin? Ağabeyin yüzünden başka bir erkekten 500 frank kazanmak için sokağa çıkıyorum.'' Bunun üzerine delikanlı çok şaşırarak kapının yolunu kapadı. Ağlıyor, ellerini birleştirerek yalvarıyordu. ''Ah, hayır, hayır.'' diye kekeledi. Nana, ''Ben de bunu isterim.'' dedi. ''Param var mı?'' ''Hayır, parası yoktu. Bulmak için canını verirdi. Kendisini hiç bu kadar sefil, bu kadar gereksiz, bu kadar çocuk hissetmemişti.'' Nana sonunda bunu fark ederek yumuşadı. ''Hadi şekerim, bırak da geçeyim. Bu gerekli çünkü. Aklını başına topla. Sen bir çocuksun. Bir hafta güzel günler geçirdik. Ama şimdi kendi işlerimi düşünmek zorundayım. Biraz düşün.'' ''Ağabeyin bir erkek. Onunla evleneceğim demiyorum. Ah bana bir iyilik yap. Bunları ona anlatma sakın. Nereye gittiğimi bilmesine gerek yok. Zaten çok kızdığım zaman çenemi tutamam.'' Gülüyordu. Sonra George'un başını tutup alnından öptü. Hoşça kal bebek. Bu iş bitti. Tamamen bitti dedi. Anlıyor musun? Ben kaçıyorum. Sonra George'un yanından ayrıldı. Delikanlı salonun ortasında dikilmiş duruyordu. Nana'nın son sözleri bir zehir gibi kulaklarında çınlıyordu. Bitti artık. Tamamen bitti. Ayaklarının altında yerin yarıldığını hissediyordu. Beyninin boşluğu içinde Nana'yı beklemekte olan erkek yok olmuştu. Genç kadının çıplak kolları arasında yalnız ve sürekli olarak Philip vardı. Nana da onu sevdiğini yadsımıyordu. Çünkü sadakatsizlik yüzünden onu üzmek istemiyordu. Bitmişti bu iş. Tamamen bitmişti. Derin bir soluk aldı. Odanın çevresine bakındı. Kendisini ezmekte olan ağırlık altında boğuluyordu. Anılar aklına birer birer geliyor. Mignot'taki neşeli geceleri, kendisini çocuk sandığı o okşayışlarıyla dolu saatleri, sonra bu salondaki şehvetli anıları düşünüyordu. Tüm bunlar bir daha hiç olmayacaktı. Çok küçüktü. Yeterince hızlı büyüyememişti. Philip'in sakalı vardı. Bu yüzden kendisinin yerine geçmişti. Artık her şey bitmişti. Artık yaşayamazdı. Nana'ya karşı olan zayıflığı şimdi derin bir sevgiye dönüşerek kösnül bir tapınma haline gelmişti. Tüm varlığıyla buna kapılmıştı. Sonra ağabeyi oradayken bunları nasıl unutabilirdi? Ağabeyi biraz kendi kanıydı. Benliğinin başka bir parçasıydı. Onun duyacağı zevk George'u şu anda kıskançlıktan kudurtuyordu. Her şey bitmişti. Ölmek istiyordu. Tüm kapılar açıktı. Hanımın yaya gittiğini gören hizmetçiler bağırarak gülüşüyordu. Aşağıda giriş holündeki sıraya oturmakta olan fırıncı Charles ve François ile gülüşüyordu. Zoe salondan koşa koşa geçerken George'u görünce şaşırdı. Hanımı bekleyip beklemediğini sordu. Evet, Nana'yı bekliyordu. Ona getirdiği bir haberi söylemeyi unutmuştu. Yalnız kalınca çevreyi araştırmaya başladı. Tuvalet odasına ucu çok sivri bir makas aldı. Nana derisini, fazla kıllarını kesmek için durmadan bunu kullanmaya meraklıydı. Ondan sonra da George eliyle cebindeki makası sinirli sinirli kavramış olarak bir saat kadar oyalandı. Odasının penceresinden Nana'yı gözlemiş olan Zoe yeniden gelerek "Hanım geliyor" dedi. Konakta koşuşturma başladı. Kahkahalar kesildi. Kapılar kapandı. Sert bir sesle fırıncının parasını vermekte olan Nana'yı işittiler. Sonra Nana yukarı çıktı. George'u görünce "Ne, sen hala burada mısın?" dedi. "Seninle buluşacağız delikanlı." Nana odaya doğru giderken George onu izledi. "Nana, benimle evlenir misin?" Ama Nana omuzlarını silkti. Çok saçma bir soruydu. Yanıt bile vermeye değmezdi. Niyeti kapıyı George'un suratına kapatmaktı. "Nana, benimle evlenir misin?" Nana kapıyı çarptı. George bir eliyle kapıyı açarken ötekini cebine sokup makası çıkardı. Sonra elini kaldırıp makası büyük bir hızla göğsüne sapladı. Bu arada Nana bir felaket olacağını sezmiş dönüp bakmıştı. Delikanlının kendisine vurduğunu görünce büyük bir öfkeye kapıldı. "Ne aptalsın, ne aptalsın" dedi. "Hem de benim makasımda. Bırak şunu bakayım, kötü çocuk. Aman tanrım, aman tanrım." Şaşkına dönmüştü. Dizlerinin üstüne çökmüş olan delikanlı makası ikinci kez saplamıştı. Sonra halının üstüne boylu boyunca uzanıverdi. Kapının eşiğini kaplamıştı. Bunun üzerine Nana iyice şaşırdı. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Kendisini odaya hapseden, yardım istemesine engel olan bu vücudun üstünden atlamaya cesaret edemiyordu. "Zoe, Zoe, çabuk gel. Ona engel ol. Ne saçma şey bu çocuğun yaptığı böyle. Şimdi de kendini öldürmeye kalkıştı. Hem de benim evimde. Görünmemiş şey." George onu korkutuyordu. Delikanlının yüzü bembeyaz, gözleri kapalıydı. Hemen hemen hiç kan akmamıştı. Ufak bir çizgi halinde akan kan yeleğin altında gözden gitmekteydi. Nana tam George'un üzerinden atlamaya karar verdiği sırada gördüğü şey karşısında geriledi. Karşısında salonun ardına kadar açık kalmış kapısından giren yaşlı bir kadın kendisine doğru ilerlemekteydi. Nana gelenin Bayan Hugon olduğunu anladı. Burada bulunuş nedenine bir anlam veremedi. Yaşlı kadın hala geri geri gidiyordu. Eldivenlerini ve şapkasını çıkarmamıştı. Korkusu öyle şiddetliydi ki Nana kekeleyerek kendini savundu. "Hanımefendi, ben yapmadım. Yemin ederim ki. Benimle evlenmek istemişti. Ben kabul etmeyince kendini öldürdü." Bayan Hugon yavaş yavaş yaklaşıyordu. Karalar giymişti. Ak saçlarının çevrelediği yüzü sapsarıydı. Arabada George'u unutmuş, aklını tamamen Philip'in işlediği suça vermişti. Belki bu kadın yargıçlarla konuşur, onları etkileyebilirdi. Bu yüzden oğlu lehine tanıklık yapması için Nana'ya yalvarmaya geliyordu. Aşağıda konağın kapıları açıktı. Yaşlı kadın bu berbat bacaklarıyla merdiveni nasıl çıkacağını düşünürken birden korkunç çığlıklar duyarak oraya doğru yönelmişti. Sonra yukarıya çıkınca yerde gömleği kanlı bir erkek gördü. Bu öteki oğlu George'tu. Nana aptal aptal durmadan "Benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmeyince kendini öldürdü" diyordu. Bayan Hugon hiç bağırmadan eğildi. Evet, bu ötekiydi. George'tu. Birisi onurunu mahvetmiş, öteki öldürülmüştü. Tüm yaşamı yıkılmıştı ama buna hiç şaşırmıyordu. Halının üstüne diz çökmüş, nerede olduğunu bilmiyor, kimseyi görmüyor, gözlerini dikmiş George'un yüzüne bakıyor, elini onun yüreğine koymuş dinliyordu. Sonra hafifçe içini çekti. George'un yüreğinin çarpmakta olduğunu hissetmişti. Bunun üzerine başını kaldırdı. Bu odayı ve bu kadını inceledikten sonra anımsamış göründü. Boş gözlerinde bir alev parlıyordu. Hiç sesini çıkarmadığı halde öylesine büyük, öylesine korkunç bir hali vardı ki Nana onları ayıran bedenin yanında durmuş, bir yandan kendini savunurken bir yandan da titremekteydi. Size yemin ederim hanımefendi, ağabey burada olsaydı o da açıklayabilirdi size. Anne sert bir tavırla, ağabey hırsızlık yaptı, hapiste dedi. Nana boğulur gibi oldu. Tüm bunlar üst üste gelmişti. Öteki hırsızlık yapmıştı şimdi de. Artık çırpınmıyordu. Kendi evinde değildi sanki. Bayan Hugon'un buyruklar vermesine razı gelmişti. Sonunda hizmetçiler koşup geldiğinde Bayan Hugon bayılmış olan George'u aşağıya kendi arabasına indirmeleri için ısrar etti. Oğlunu öldürmek pahasına bu evden alıp götürmek istiyordu. Nana şaşkın bakışlarla zavallı Zizi'yi omuzlarından ve bacaklarından tutan uşakları izledi. Anne arkalarından yürümekteydi. Şimdi artık hiç gücü kalmamıştı. Eşyalara tutunarak tüm sevdikleri gibi kendisi de bir boşluğa atılmışçasına yürüyordu. Sağınlığa gelince hıçkırdı. Sonra iki kez arkasına dönerek Nana'ya ''Ah, bize çok büyük kötülük ettiniz.'' dedi. ''Bize çok büyük kötülük ettiniz.'' Tümü bu kadarla kaldı. Nana oturmuştu. Şaşkınlığından eldivenleriyle şapkasını çıkarmamıştı. Araba gitmiş, konak yine ağır bir sessizliğe gömülmüştü. Olup bitenler yüzünden başı uğulduyordu. Hiçbir şey düşünmeden, hiç kımıldamadan öylece duruyordu. Bir çeyrek saat sonra Kont Mufa onu yine aynı yerde buldu. Bunun üzerine Nana ferahlamak için bir sürü söz söyledi. Felaketi ona anlattı. 20 kez aynı şeyleri yineledi. Zizi'nin neler yaptığını anlatmak için kanlı makası yerden alarak onun gibi havaya kaldırdı ve vurdu. Nana özellikle suçsuzluğunu kanıtlamak için çırpınıyordu. Söyle sevgilim, suç bende mi? Sen yargıç olsaydın beni mahkum eder miydin? Filipe git de para çal demedim elbet. Bu zavallıyı da kendini öldürmesi için ben kışkırtmadım. Bu olaylarda en mutsuz kişi benim. Evimde aptalca işler yaptılar. Bana şıllık gibi davrandılar. Sonra ağlamaya başladı. Sinirleri boşanmış olduğundan gevşek, uysal, yüreği pek yufkalaşmış gibiydi. Derin bir acı duyuyordu. Sen de memnun değilmiş gibi görünüyorsun dedi. Bu işte suçum olup olmadığını Zoe'ya sor. Zoe konuşsanız ya, beyefendiye durumu açıklayın. Oda hizmetçisi biraz önce tuvaletten bir bezle bir leğen su almış, kan lekesini henüz tazeyken çıkarmak için halıyı siliyordu. Evet efendim, hanımım çok üzüldü dedi. Mufa bu acıklı olay karşısında eli ayağı buz gibi olmuş, şaşırmıştı. Aklı fikri oğulları için ağlayan o annedeydi. Onun ne kadar yüce gönüllü bir kadın olduğunu biliyor, sırtında yaz giysileriyle onun fondeteste tek başına sararıp solduğunu görür gibi oluyordu. Ama Nana daha fazla ağlayıp sızlanmaktaydı. Şu anda gömleğinde kırmızı bir delikle Zizi yerde yuvarlanmış bir halde gözlerinin önünde canlandıkça çileden çıkıyordu. Öyle sevimli, öyle tatlı, öyle hoştu ki diyordu. Ah şekerim, gücenme sakın ama bu bebeği seviyordum ben. Kendimi tutamıyorum, elimde değil. Sonra senin alınman için hiçbir neden yok. O burada değil, istediğin oldu. Bundan sonra bizi bir arada bastıramayacağından emin olabilirsin. Bu düşünceyle acıdan öylesine şiddetle tıkanır gibi oldu ki Kont sonunda onu avutmak zorunda kaldı. Kendini toparlamalıydı, hakkı vardı. Onun suçu değildi bu. Ama Nana kendiliğinden sustu. Sonra dinle. Hemen koş, ondan haber getir dedi. Hemen koş, hatırım için. Kont şapkasını aldı, George'un durumuyla ilgili bilgi almaya gitti. Üç çeyrek saat sonra yine geldiği zaman Nana'yı pencereden endişeyle aşağı sarkmış buldu. Daha kaldırımdayken ona seslenerek delikanlının ölmediğini, hatta kurtulabileceğini söyledi. Bunun üzerine Nana hemen büyük bir sevince kapıldı. Şarkılar söylüyor, dans ediyor, yaşamı çok güzel buluyordu. Zoe yaptığı temizlikten memnun olmamıştı. Durmadan lekeye bakıyor, her geçişte ''Görüyorsunuz ya hanımım, leke çıkmadı.'' diyordu. Gerçekten de leke soluk kırmızı bir halde halının beyaz göbeğinde durmaktaydı. Odanın eşiğinde içeri girilmesini engelleyen kandan bir çizgi gibiydi. Nana keyifle ''Adam sen de'' dedi. ''Ayak altında zamanla silinir.'' Ertesi gün Kont Mufa da bu serüveni unutmuştu. Kendisini Richel sokağına götürmekte olan bir kira arabasının içinde artık bu kadının evine ayak basmamaya yemin etmişti. Tanrı ona bir işaret yollamıştı. Philip ile George'un başına gelen felakete kendi başına gelecek olanların belirtisi gözüyle bakıyordu. Ancak ne ağlayan Bayan Hugo'nun hali ne ateşler içinde yanmakta olan delikanlının görüntüsü yeminine bağlı kalacak kadar güçlü olmamıştı. Bu acıklı olayın kısa ürpertisinden geriye yalnız bir rakipten kurtulmanın gizli sevinci kalmıştı içinde. Çünkü George'un o sevimli gençliği onu çileden çıkarmıştı. Şimdi sevgisinin aşırı tekelci bir dönemindeydi. Gençliklerini yaşamamış olan erkekler böyle bir tutku duyardı ancak. Nana'yı yalnız kendisinin olduğunu bilmek, sesini işitmek, ona dokunmak, soluğunu bedeninde hissetmek gereksinimiyle seviyordu. Cinselliğin sınırını aşan bir sevgiydi bu. Genç kadının geçmişini bile kıskanıyordu Kont. Kimi zaman ikisinin birlikte Ulu Tanrı önünde diz çöküp tevbe etmeyi, günahlarını bağışlatmayı düşündüğü oluyordu. Din duyguları gittikçe daha fazla güçlenmekteydi. Yeniden ibadet etmeye başlamıştı. Günah çıkarttırıyordu. İki karşıt duygu arasında çırpınıyordu. Ama çile doldurdukça, günah işledikçe duyduğu zevk, günahları yüzünden duyduğu azabı karşılıyordu. Günah çıkartan papaz, ona tutkusunu yıpratmak için izin vermişti. Bunun üzerine Kont sık sık günah işliyor, kendini bağışlatmak için de kiliselere gidiyordu. Çok saf bir şekilde şu anda yaşadığı o korkunç aşkın azabını kendini bağışlattıracak bir erkek olarak bir yosmanın şehvet ağına kudurmuşçasını düşmüştü. Şimdi duyduğu cehennem azabıyla bu azap daha da büyümekteydi. Ama onu asıl üzen, içini kemiren bu kadının kendisini sürekli aldatmasıydı. Onu başkalarıyla paylaşmaya razı olamıyor, onun aptalca heveslerini bir türlü anlayamıyordu. Kendisi her zaman aynı olan sonsuz bir aşk istemişti. Nana ona bağlılık yemini etmişti. Kont da ona bu yüzden para veriyordu. Ama Nana'nın yalan söylediğini, kendini tutmaktan aciz olduğunu, donsuz yaşamak için doğmuş evcil bir hayvan gibi kendini dostlarına, yoldan geçenlere verdiği biliyordu. Bir sabah uygunsuz bir saatte Focarmo'nun onun evinden çıktığını görünce onunla kavga etti. Nana, Kont'un kıskançlığından bıkıp usanmış olduğundan hemen öfkeleniverdi. Daha önce birkaç kez Kont'a sevimli davranmıştı. Mufa'nın kendisini George'la birlikte yakaladığı akşam hatalarını ilk itiraf eden Nana olmuş, Kont bu durumu yutsun diye onu okşamış, güzel sözler söylemişti. Ama Kont kadınları anlamamakta inat ederek Nana'yı bunaltıyordu. Bu yüzden genç kadın ona kaba davrandı. Pekala, evet, Focarmon'la yattım. Ne olacak yani? Üzüldün mü yoksa? Hödükçüyüm. Nana yüzüne karşı ilk kez hödük diyordu. Mufa ise bu açık itiraftan tıkanacak gibi olmuştu. Yumruklarını sıkmak üzereydi ki Nana üzerine doğru yürüyerek yüzüne baktı. Yeter artık, anladın mı dedi. İşine gelmezse çeker gidersin buradan. Benim evimde bağırmanı istemiyorum. Şunu kafana yerleştir ki ben özgür olmak istiyorum. Bir erkekten hoşlanınca onunla yatarım ben. Evet, bu böyle işte. Hemen kararını ver. Ya evet ya hayır. Sonra çıkıp gidersin. Gidip kapıyı açmıştı. Kont çıkmadı. Nana onu kendine daha fazla bağlamak için şimdi bu yolu bulmuştu. Bir hiç yüzünden aralarında kavga çıkınca ağza alınmayacak sözlerle onunla pazarlık ediyordu. Canı isterse. Ondan daha iyisini bulurdu her zaman. Seçme konusunda sıkıntısı yoktu. İstediği zaman erkekleri toplayıp getirirdi dışarıdan. Hem de onun gibi salak olmayan, damarlarında kanı kaynayan erkekler bulurdu. Kont başını eğiyor, Nana'nın para sıkıntısı çekerek daha yumuşayacağını anları bekliyordu. Böyle zamanlarda Nana onu daha çok okşuyor, Kont da her şeyi unutuyordu. Zevkle geçen bir gece onun tüm hafta boyunca çektiği işkenceleri karşılamaktaydı. Karısıyla yakınlaşması yüzünden evin içi dayanılmaz bir hal almıştı. Fauchery Kontes'i bırakınca kadın 40 yaşın getirdiği sinirli, tasalı, alıngan bir hal almıştı. Kendini avutmak için başka aşklar aramaya başlamıştı. Konağın içini insanı çileden çıkartacak kadar gürültülü yaşantının karmaşıklığı doldurmuştu. Fauchery Rose'a yeniden tutulmuştu. Estelle düğünden beri babasını artık görmüyordu. Bu yamyazsı, anlamsız kız birden demir iradeli bir kadın oluvermişti. Öyle dediğim dedik bir kadındı ki Dogene onun karşısında titriyor, artık sofulaştığından karısıyla kiliseye gidiyordu. Bir yosma yüzünden onları mahvettiği için kayınbabasına çok kızgındı. Yalnız Veno zamanın gelmesini gözlediğinden Kont'a karşı yumuşak davranmaktaydı. Hatta Nana'nın evine girmeyi de başarmıştı. Sık sık oraya gider olmuştu. Şimdi iki eve de girip çıkıyor, kapıların arkasında hep gülümsediği görülüyordu. Evinde sefil duruma düşen Mufa, can sıkıntısı, utanç yüzünden dışarı çıkıyor, Nana'nın küfürleri arasında bile onunla Villiers Caddesi'nde yaşamayı yeğliyordu. Çok geçmeden Nana ile Kont arasında para sorunundan başka sorun kalmadı. Bir gün Kont ona 10 bin frank vermeye kesin olarak söz verdikten sonra her zamanki saatte elleri boş olarak gelmeyi göze almıştı. Nana 2 gün öncesinden beri Kont'u sevip okşuyor, öpücüklere boğuyordu. Kont'un sözünde durmadığını, onca sevgi gösterisinin yok olduğunu anlayınca çok kızarak kötü sözler söyledi. Yüzü bembeyaz kesilmişti. ''Paran yok demek öyle mi?'' dedi. ''Öyleyse sevgili Hödük, hemen geldiğin yere dön. Amma eşek misin ha? Bir de beni öpmeye kalkıyor. Para yoksa iş de yok, anladın mı?'' Kont açıklama yapmaya çalışıyordu. Parayı öbür gün getirecekti. Ama Nana onun sözünü şiddetle keserek ''Peki borçlarım ne olacak?'' dedi. ''Beyefendi buraya bedava gelip giderken beni haczedecekler. Şu kılığına bir baksana. Seni güzelliğin için mi sevdiğimi sanıyorsun? İnsanın seninki gibi suratı olunca kendine katlanan kadınlara para vermesi gerekir. Lanet olsun, 10 bin frankı bu akşam getirmezsen serçe parmağımın ucuna bile dokunamazsın. Gerçekten seni karının yanına yollarım. Akşam Kont 10.000 frankı getirdi. Nana dudaklarını uzatınca o da uzun uzun öptü. Böylece o gün çektiklerini unutuverdi. Genç kadının canını en çok sıkan şey Kont'un durmadan eteklerinin dibinde bulunmasıydı. Bu durumdan Bay Veno'ya yakınıyor, bu hüdüğü Kontes'in yanına götürmesi için yalvarıyordu. Barışmaları bir işe yaramamış mıydı yoksa? Bu işe karıştığına pişmandı. Çünkü Kont yine onun başına kalmıştı. Öfkeli olduğu günler kendi çıkarlarını bile unutuyor, o zaman onun başına öyle bir pislik getireceğini, bu yüzden bir daha evine ayak basamayacağına yeminler ediyordu. Ama Nana'nın kalçalarına vura vura söylediği gibi, bu adamın yüzüne tükürse bile "Ya Rabbi şükür" diyerek yine kalırdı. Bunun üzerine ikisi arasında para yüzünden yine kavgalar başlıyordu. Nana kaba davranarak para istiyor, önemsiz paralar yüzünden Kont'u azarlıyor, her dakika para koparmaya çalışıyor, acımasız bir tavırla onunla parası için yattığını, başka bir şey için yatmadığını söylüyordu. Bu hoşuna gitmiyorsa kendisi bilirdi. O başkasını seviyordu. Kendisi gibi bir aptala muhtaç olduğu için de çok şanssızdı. Onu sarayda bile istemiyorlar, istifa etmesini söylüyorlardı. İmparatoriçe onun için "Bu adam çok iğrenç" demişti. Bu çok doğruydu. Bu yüzden Nana her kavganın sonunda bu sözü yineleyerek "Beni iğrendiriyorsun" diyordu. Nana artık utanmaz olmuş, özgürlüğünü tam anlamıyla eline almıştı. Her gün gölde gezinti yapıyor, orada yeni ahbaplar ediniyor, bu ahbaplıklar başka yerde son buluyordu. Paris'in göz kamaştırıcı lüksü ve hoşgörülü gülümseyişleri arasında ünlü fahişelerle yeniden dostluklar kuruyor, dümenini çeviriyordu. Düşesler bakışarak birbirlerine Nana'yı gösteriyor, zenginleşen kent soylu kadınlar onun şapkalarını kopya ediyordu. Kimi zaman kupa arabasıyla geçerken birçok arabayı durdurduğu oluyordu. Arabalarda Avrupa'ya paralarıyla egemen olan bankacılar, iki parmaklarıyla Fransa'nın boynunu sıkan bakanlar vardı. Nana Bologna'daki bu kibarlar arasında yer almıştı artık. Orada önemli bir yeri vardı. Adı tüm başkentlerde tanınıyor, her yabancı onu istiyordu. Nana da bir ulusun onur ve zevk örneği gibi kalabalığın görkemine çılgınca sefahatiyle katılıyordu. Sonra bir bir geceliğine tanışıp, ertesi sabah unutuverdiği insanlarla büyük lokantalarda dolaşıyor, bu arada güzel havalarda sık sık Madrid lokantasına gidiyordu. Elçiliklerin tüm personeli elinden geçiyor, yanında Lucy Stewart, Caroline Heke, Maria Blond olduğu halde Fransızcayı çat pat konuşan baylarla akşam yemeği yiyordu. Bu erkekler eğlenmek için para harcıyor, kadınları bir gece için yanlarına alarak kendilerini eğlendirmek için onlara buyruk veriyorlardı. Ama tümü de zevke o kadar kanıksamış, o kadar boşalmış insanlardı ki kadınlara dokunmuyorlardı bile. Kadınlar kendi aralarında buna cümbüşe gitmek diyor, erkeklerin kendilerine el sürmemelerinden hoşnut halde evlerine dönerek geceyi de can dostlarının kolları arasında geçiriyorlardı.